Ayrım 18.
Böyle bir teklif gelmiş miydi? Evet, halen de geliyor. Büyük firmaları kastetmiyorum ama elektrik santrali çalıştırmaya giren adamların cebinde uçak bileti paraları yoktu. Ama devletin organlarıyla bir şekilde anlaşmışlar ve bir şekilde imkanlarını entegre etmişler. Siyasete girmem ama siyasetten uzak kalmam diyorsunuz. Önce 1982'de MDP ile ilişkiniz vardı. Sonra ANAP'lı oldunuz. Bu süreç nasıl gelişti? MDP İstanbul İl Başkanlığı Turgut Sunalp'in teklifiyle oldu. İl teşkilatını kuran benim. Sunalp'in mesajını İmren Aykut ve Namık Kemal Şentürk getirdiler. Meclise girmemi istediler. Niye milletvekili olmadınız? Turgut Sunalp'i evine götürüyordum. Partinin kuruluşundan 5 gün sonraydı. Bana şunu sordu. Hangi yöreden milletvekili adayı olmak istiyorsun? Milletvekili adayı olmak istemediğimi belirttim. Neden dedi? Şirketlerimi yeni oturttuğumu, tekrar ihracata başladığımı, ithalata da girdiğimi, destek olmak için İstanbul ilini yürüteceğimi açıkladım. Bana ihtiyaç olmadığı zaman da tekrar ticarete döneceğimi vurguladım. Sunalp benim gördüğüm dürüst politikacılardan biridir. Zaten asker, hileyi hurdayı pek beceremez. Onlar komut almayı bilirler, uygulamayı yaparlar. Bana dedi ki, ben hayatımda 2 kişiye bunu sordum. Binlerce kişi bu soruyu bekliyor. Yüz binlerce kişi de aracı koyuyor milletvekili adayı olmak için. O zaman ANAP'a ilanla milletvekili adayı aranıyordu. Biz 1800 adayı seçeceğiz. 11.400 müracaat var. Şimdi biri ilanla arıyor, diğerine bu kadar müracaat oluyor. Bu arada başkan da arabasında soruyor. Nereden aday olmak istersin? Sunalp'e izah etmeye çalıştım. Ailemin siyasetten duyduğu sıkıntı sebebiyle siyasete bir daha fiilen girmek istemediğimi ve hak edilmemiş cezayı bir daha çekmek istemediğimi, Türkiye'nin içinden geçtiği durumlarda bu tür hadiselere maruz kalabileceğimi ve bu işin dışında kalmak istediğimi söyledim. Eve yaklaşmıştık. Ben bir enerji bakanını kaybettim dedi. Pişman mısınız? Pişman değilim. Sayın Özal da fiilen bana sormuştu. Başkanlığı bırakıp oraya gideceğim zaman bana demişti ki İstanbul'un 18. milletvekili geldi. Gelecekte ne yapmayı düşünüyorsunuz deyince hiçbir şey demiştim. Çok şaşırmıştı. Şu soruyu yüz binlerce kişi benden bekliyor. Ben soruyorum, sen hiçbir şey diyorsun. Sen nasıl adamsın dedi. Peki ANAP'a geçişin, geçliğinin ve geçişin sebepleri nedir? Özal aile yapısı ve yakınlığı itibariyle bize yakındı. Özal'ın babası belli bir müddet Mardin'de görev yapmıştı. Ailemle yakındı. Nitekim halamın oğulları Zeki Direkçi ve Bedi Direkçi, Turgut ve Korkut Bey'in sınıf arkadaşıydılar. Evlerimiz neredeyse paylaşılan durumdaydı. Ben Özal'ın misyonuna, becerisine, devlet adamlığına çok güveniyordum. Sayın Hüsnü Çınar'la Sayın Turgut Özal beni Sadıklar Apartmanı'na çağırdı. Bana beyaz bir form verdiler. Beyaz form demek doğrudan doğruya ileride bakan olacak kişilerin formudur. 1982'de partinin kuruluş aşamasında olan bir olay bu. Ancak yine söylüyorum, kurucu olurdum ama milletvekili falan olmazdım. Çok büyük talihsizlik olmuştu. Sayın Sunalp bana 2 gün evvel mesajını göndermemiş olsaydı farklı olurdu. Gittim babama danıştım ve 48 saat sonra evet dedim. Evet'ten 1 veya 2 saat sonra Sayın Özal'ın Sadıklar Apartmanı'nda bizi beklediklerini söylediler. Hüsnü Çınar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı'ydı. Beraber gideceğiz, ancak Turgut ağabeye ne diyeceğiz dedi. Gittik. Turgut Bey Türkiye'nin gelecek vizyonunu anlattı. Türkiye'nin enerji, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık sıkıntısı içinde olduğunu anlattı. Türkiye'nin doğal sınırları dolayısıyla komşularıyla sıkıntıları olduğunu, Türkiye'nin batmak üzere olduğunu anlattı ve kurtaracağını söyledi. Ben kendisinden özür diledim. Siz bu konumda anlattıklarınızı Türk halkına ulaştırırsanız zaten MDP diye bir şey kalmayacak. Ve bir gün ben size MDP'yi, siz bana ANAP'ı kavuşturacaksınız. Çünkü il başkanı olacağım. Daha sonraki dönemde İstanbul il delegelerini, milletvekillerini topladım. Herkes görüşünü söyledi. Ben Özal dedim. Ya yazılım ya donanım. Apple'ın dünyanın ilk kişisel bilgisayarını üretip piyasaya sürme kararı ve ilk kişisel bilgisayar olan Apple'ın ardından Macintosh üretildi ve dünyanın en hızlı gelişen, ilerleyen sektörü böylece ortaya çıktı. Ama bilgisayarı kitleselleştiren, her eve girmesini sağlayan Microsoft oldu. Bill Gates'in Apple ile aynı süreçte başlattığı yazılım çalışmaları, bilgisayarın kişiselleştirilmesinde ve kullanım kolaylığı kazanmasındaki rolü dünyanın en önemli olaylarından biri oldu. İşin bir de Türkiye ayağı var. Aynı dönemlerde Türkiye'de mesleğe ilgi duyup gönül verecekler fark etmeden hayata hazırlanıyordu. Geldikleri noktadan serencamına bir göz atalım. Hadi yap dediler. Bir grup genç 1990 veya 91 yılında İzmir fuarına katılacaktı. Ama önce bitirmeleri gereken bir iş vardı. Akademedia'nın coğrafya paketiyle uğraşıyorlardı. Projenin başındaki arkadaş Efes Oteli'nde kalıyordu. Aynı katta dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal da bulunuyordu. Fuar ertesi günü açılacaktı. Ama sergilenecek software'ı yani yazılım programını daha bitirememişlerdi. Daha 3 tane ürün bitirmesi gerekiyordu. Ne bitirilmişti ne de test edilmişti. Proje başkanının odasına 3 sistem kurulur. Kimse etrafı görecek durumda değildir. Ekip ertesi gün öğlen uykusuz şekilde odadan çıktığında ürünler de hazırdı. Daha da ilginci, Özal'dan dolayı güvenlik artırıldığı için içeriye makine falan sokulmuyordu. Ciddi bir kriz yaşanmıştı. Her işimiz öyledir. Son anda yetişir. Aynı şekilde yine yabancı bir bakan gelecek, yeni ürünü görecekti. Programın derlenmesi daha bitmemişti. Bakan kapıdan girdiğinde proje ekibi ilk sunuma ve ilk göz ağrısına hazırlanıyordu. Evet, yetişmişti ama nasıl? Saniyelerin konuşulduğu bir ortamda her şey bu hızla olmalıydı. En ilginci şu ki proje ekibi yapılanların önemini tam kavradığı zaman aynı ekip Türk yazılımlarıyla birlikte 1997 yılında Frankfurt Kitap Fuarı'na gitti. Bu genç ekip Ahmet Eti ve arkadaşlarından oluşuyordu. Amaç ilk Türk yazılımı kabul edilen PRI'yi göstermek. Akademedia da Türkçe olmasına rağmen orada görüş almak için tamamlanamamış çalışmalar gösterildi. Birdenbire bütün ilgi Akademedia'ya yöneldi. Proje ekibi işte o an farkına varıyor. Akademedia'nın dünyada bir örneği yok. Hala da öyle. Dünyanın dev firmaları soruyorlar. Bunu nasıl yaptınız? Ahmet Eti bunu şöyle itiraf ediyor. Açıkçası elimizde nasıl bir değer olduğunu o zaman öğrendik. Dünya vizyonumuzu da o zaman belirledik. Ama öncesi var. 1970'lerin sonuydu. O günlerin popüler gençlik oyuncağı Atari'ydi. Oyuncak mı denir, eğlence aracı mı? O zamanlar Atari'lerdeki oyunlarla şimdikileri kıyaslayınca onlara oyun demek zordu. Tetris gibi basit oyunlar vardı. Sonuçta Atari sahibi olmak gibi bir trend vardı. Ankara'daki 3 Atari'den biri Ahmet Etin'indi. Akademedia ile tanınan ve Vitamin ile yazılım sektöründe ilklere imza atan Ahmet Etin'in gelişim çizgisi ilginç adımların örneklerini oluşturuyor. Atari ortaokul 2'de okuyan bir öğrenci için havalı bir şeydi ama ileride bunun bir mesleği tercih ettireceğini ne kendisi ne de ailesi biliyordu. Maddi durumları buna müsaitti ama olaya sadece eğlence olarak bakılıyordu. Bu daha sonraki tercihlerde etken oluyordu. Ahmet Eti'nin yorumuyla durum şöyle gelişti. Ben bilgisayara olan ilgimden dolayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik elektroniki seçtim. Hatta bilgisayar mühendisliğine mi gireyim yoksa elektrik elektroniğe mi gireyim diye bölüm başkanlarıyla konuştum. Matematiğim kuvvetliydi. Sosyal derslerim çok kuvvetli değildi. Hocalar elektrik elektronikte oku, bilgisayar mühendisliğinde de master yaparsın dediler. Buna sadece bir okul tercihi olarak da bakmamak lazım. Bütün bir hayata etki eden bir oluşumun tohumları da denebilir. Eti 1987 yılı okul bitirme projesinde de yazılım konusuna eğilerek bilgisayar destekli eğitimde yazarlık sistemini seçti. Neredeyse bilgisayar destekli eğitime atılmadan 12 yıl önce sektörü tanımış oluyordu. Ben konuya farklı bir kavramla devam etmek istiyorum. Edutainment, bu kavram çok kişi için yeni olabilir, normaldir. Zaten 15-20 yıllık bir geçmişi var. Bilgisayarlı eğitim manasında kullanılıyor. Ama kelime karşılığı tam bu değil. Eğitim manasına gelen education ile eğlence karşılığı olan entertainment'ın kelimelerinin karışımından oluşan eğlenceli eğitim gibi bir kelime. Ama günümüzde bilgisayarlı eğitim karşılığı daha oturaklı bir anlam denilebilir. Bundan sonra bu kelimeyi sıkça duyacağız. Türkiye'de bir avuç gencin 2 yıllık hummalı bir çalışma sonunda ortaya koydukları bu proje Türkiye'nin potansiyelleri içinde bir işarettir. Kamuoyuna üniversite sınavları kaldırılıyor reklamlarıyla duyurulan bu Akademedia projesi Türkiye'de de yeni bir ufuk açtı. Hem bilgisayar programı üretme noktasında ne kadar başarılı olabileceğimizi gösterdi, hem de dünyanın en saygıdeğer eğitim programına imza attı. Öyle ki dünyanın önde gelen bilgisayar firmaları şimdi kendileriyle anlaşma yapmak için görüşüyorlar. İşte projenin koordinatörü Ahmet Eti ile bu projenin karar süreçlerini irdelerken Türkiye'deki bilgisayarlı eğitimin kuruluş aşamalarına da değindik. İlkler beni daima heyecanlandırmıştır. Bilgisayar destekli eğitime TÜBİTAK'ta başladınız değil mi? Evet, ben bitirme projemi aldığımda Amerika'ya gidecektim. Projeyi veren hocamız enstitünün müdürüydü. Bana dedi ki, gitme, biz bilgisayarlı eğitim bölümü açmayı düşünüyoruz. Yazılım yaparsın falan deyince gitmekten vazgeçtim. Bu teklif benim hoşuma gitti. Bana bir bilgisayar verdiler. Bir odanın içinde bir bilgisayar. Hadi yap dediler. Rahmetli Özal'ın bilgisayarlı eğitime ilgisi fazlaydı. Onun yönlendirmesiyle mi yoksa öğretim görevlilerinin yönlendirmesiyle mi başladınız? Özal daima bu konularda teşvikçi olmuştur. Kahveci falan da vardı. O zamanlar 1 milyon bilgisayar projesi vardı. O bir hataydı ama öyle bir karar alınmıştı. TÜBİTAK'ın enstitüsüne de bir görev verilmiş. 1985-86 yılı oturun dostları falan Türkçe yapın. Gerçekten de grafik kartının içindeki yazılımdan tutun da Türkçe karakterlere kadar büyük uğraş verdik. Onun için temelimiz çok sağlam. Çip üretiminden yazılımına kadar geniş bir projeye. Bu stratejik hatadan 1989-90'da döndüler. Hard disk dahil her şey dışarıdan geliyor. Board'u yapmanın anlamı yok. Kasa bile o günlerde dışarıdan geliyor. O zaman baktılar ki önemli olan yazılım. O zaman TÜBİTAK'taki beyin kişiler şu tepkiyi gösterdiler. Yaptığınız bilgisayarların içeriğini kim yapacak? Tarih, Türkçe derslerini dışarıdan getirmenin imkanı yok. 1990'da donanım grubunu kapattılar ve 15 kişilik bizim grup oluştu. İş yapar hale geldik. Dünyada bu süreç aynı yıllarda başlamıştı zannedersem. Aynen, işin iyi tarafı biz çok dışarı açık bir gruptuk. Dünya ile ortak projeler yapıyorduk. Hatta 4 MHz'lik makinelerde biz adam oynatmaya çalışıyorduk. Mesela mouse'un yazılımını DOS ortamında kendimiz yapıyorduk. O zaman Windows kullanılmıyordu. 4 MHz'lik makinelerde çalışmak var, bir de şimdi 450 MHz'lik makinelerde çalışmak. İlk projeniz neydi? İlk olarak Türkiye coğrafyası ile ilgili proje yapmıştık. O zaman lazer tüpler vardı. Lazer tüplerin ve hareketli videoların kullanıldığı bir Türkiye coğrafyası paketi yaptık. Bu piyasaya sürülmüş bir ürün değildi. Ondan sonra liselere yönelik fizik, kimya, biyoloji gibi bir deneme yapmıştık. Atatürk Anadolu Lisesi'nde gösterim yaptık. 1991-92 yılında ama en iyi projemiz öğretmenlerin kendi kendine ders hazırlamalarına olanak sağlayacak bir yazarlık sistemi dediğimiz bir paket programı hazırlıyorduk. Biz buna 1988 yılında başladık. Benim master tezim de oydu ama onu yapmak, dünya piyasasına sürmek TÜBİTAK'ın işi değildi. Biz böyle stratejik projeler yapıyorduk ama deneme yapma, rapor yazma, yapma, uygulama ve sonuçlarını görme gibi bilgi birikimiyle ilgileniyorduk. Sonra Milli Eğitim'in bilgisayar projeleri yavaşlamaya başladı. O zaman dedik ki biz bilgisayarlı eğitimle sınırlı kalmayalım. Genel multimedya ile uğraşalım. 1990'da buna karar verdik. Böyle bir strateji değişikliğine niye ihtiyaç duydunuz? Orada gelirden çok araştırmaları düşündük. Biz devletin ihale şartları, öğretmenlere nasıl projeler hazırlanacağı üzerine çalışırken teknikten uzaklaşmaya başladık. Orada kalmayalım dedik. Bilgisayar destekli eğitim değil, genel multimedya ile ilgilenirken dijital videolar ortaya çıkmaya başlamıştı. O dijital medyayı nasıl kullanırız diye sormaya başladık. O zaman turizmle ilgili bir proje hazırladık. Bu da eğitime giriyordu. Ama okul eğitiminden çok genel eğitimle ilgiliydi. Bu projelerden yurt dışına satma imkanı buldunuz mu? Pek satmadık. Onun ayrı bir yapısı var. Orada başka bir şey yaptık. Türkiye, Sevilla'da Expo 92 fuarına girdi. Orada büyük monitörlü dokunmatik ekranda Türkiye'nin turizmini, kültürünü, ekonomisini, otellerini tanıttık. Bu fuarda Türkiye en iyi multimedya kullanan pavyon seçildi. 142 ülke arasında. İyi bir projeydi, ciddi bir kazançtı. TÜBİTAK'a o para gelince laboratuvarı büyüttük, cihazları aldık. Bugünkü projenin altyapısını o zaman hazırladık. Amaç kâr etmek olmadığı için projelerden gelen parayı yatırıma harcıyorduk. O zaman dışarıya proje yapan çok birim yoktu. Kalktık, daimler benze proje yaptık. AEG'ye tanıtım sistemleri projesi yaptık. 1993 yılıydı. Hatta Almanya, AEG bile bunu yapamayız diyorlarmış. Biz hep öndeydik. Avrupa'da bile bizimki gibi bir multimedya laboratuvarı yoktu. Philips'in laboratuvarına hemen hemen eşittik. Bütün bunları biz yeni duyuyoruz. Ama kamuoyunun duyduğu bir şey var, Piri Reis. O da şöyle çıktı. Madem bu kadar uğraşıyoruz, güzel bir proje yapalım dedik. Dünyanın da dikkatini çekebilecek bir proje olsun istedik. İlk kapak ve senaryoları oyun halinde yapılması fikri TÜBİTAK'ta ortaya çıktı. Piri Reis'in dışında bizim bir de Kurtuluş Savaşı'na yönelik Cumhuriyete Doğru diye bir projemiz var. Onu çıkartmadık. O daha uzun süreli bir çalışma. Oyun gibi yapıldı. Indiana Jones gibi yapıldı. Tamamen TÜBİTAK'ta yapıldı. Buraya geçtiğimizde Akademedya çok baskındı. O projeyi durdurduk. Milli Eğitim Bakanlığı o projeyi görüp bize görüş bildirecekti. Sürüncemeye girdi. Çok güzel projeler, çok güzel bir ekip. Peki TÜBİTAK'tan niye ayrıldınız? Birincisi ayrılmadık. Bizim bölüm özelleştirildi. Ama nasıl özelleştirildi? Biz artık ürün vermek istemiyoruz. 8-10 senelik know-how var. Bunları lafta bırakırsak anlamı kalmayacak. Biz bunları şirkete taşıyalım. Şirkete taşırken projeler yapılsın ve Türkiye'ye, dünyaya satılsın. 1996 yılında böyle karar verdik. Sevgi grubuyla TÜBİTAK arasında uzun dönemli işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde TÜBİTAK'a yarım milyon dolara yakın para ödendi. TÜBİTAK'a burada hisse verildi. Piri Reis gibi ürünlerden royalty anlaşması yapıldı. Oradaki ekibin tamamı Sebit'i oluşturdu. Buraya geçtiğimizde 17 kişiydik. Buraya geçtik, 3. gün burada üretim devam etti. Belki de devletin içinden bir kadroyu aldığı için devlete yarım milyon dolar ödeyen ilk şirkettir Sevgi Grubu. Bakıyorum da projelerinizin kamusal yönü var. Bütün kadronun TÜBİTAK'tan gelmesinden mi kaynaklanıyor? Yok, Sevgi Grubu sağlık ve eğitimde Türkiye'ye bir şeyler kazandırmak zorundayım diye yola çıkmış bir grup. Eğitimde de olmalıyız ama teknoloji de yapmalıyız demişler. Biz burada iyi bir şey var, gelin bir şeyler yapalım demedik. Onlar geldiler ama onların dışında bizim özel sektörden görüştüğümüz firmalar vardı. Bu projenin ilk fikir babası kim? Sevgi Grubu'dur. Vizyonu onlar çizdi. Açıkçası müfredata dayalı üniversiteye hazırlık paketi fikri tam anlamıyla Sevgi Grubu'nun vizyonunda olan bir şeydir. Hatta ben bir şey söyledim. Bu o kadar zor bir şey ki 8 senedir bu işlerin içindeyiz. İnce ince bir sürü iş var içinde. 15-20 kişiyle altından kalkmanın imkanı yok. 5-10 senemizi alır. Grup kaç kişi gerekiyor dedi. 100 kişi civarında dedim. Tamam, ekibini kur, biz her türlü desteği veriyoruz dediler. Ne kadarlık bir çalışma sürecinde çıktı program? Biz projeye Eylül'de karar verdik. Kasım'da ekibi almaya başladık. Şubat'ta tamamladık. Ama bu arada aldığımız ekibi eğittik. Ondan sonra bu 100 kişi 2 yıl bu projeyle ilgilendi. Bu insanlar bu 2 yıl içinde büyük bir özveriyle çalıştılar. 5 saat çalışırım, 8 saat gider gelirim mantığıyla değil. Buranın anahtarı yoktur. 24 saat çalışır. Herkes zamanını bilir, işini bitirir. Ders takımları var. Onlar süreç bazında çalışıyorlar. Bizde şu yoktur. Editör grafikere versin, o çizsin, yazılıma versin gibi sanayi toplumu yöntemi yok. Herkes bir takımdır. Sonuçlardan hepsi sorumludur. Editörün bir hatası varsa diğeri kapatmak zorundadır. Senaryo nasıl olacak diye hep birlikte karar verilir. Takımın içinde grafiker, editör var, kompozitör, öğretmen var. Ciddi bir kadro işi. Öğretmenleri dışarıdan sağlıyoruz. TÜBİTAK'ın vakfı var. Oranın bize ciddi bir desteği var. Değişik ülkelerde pazarlama imkanınız da var mı? Var. Niye benzeri yok? 3 boyutlu animasyonların maliyeti saniyesi 500 ila 1000 dolar arasında. Bizde 300 dakikalık animasyon var. Bizde 600 bin saat bölü adam çalıştı. Kaliteli bir adamın saati 30 dolardır. Hatta yukarıda çıkar. Demek ki 20 milyon dolar civarında maliyeti var. Projeyi talep edenler olmadı mı? İstiyorlar. Biz şu anda farklı devlerle konuşuyoruz. Apple'a Amerika için bir anlaşma imzaladık. Onlara da yakışan bir ürün. Büyük firmalar iyi kalitede bir ürün bulursa hiçbir zaman niye kendisi yapmıyor deniyor. Apple, iMac'i ev için tasarladı. Academedia'yı Macintosh'a adapte et, Amerika satış desteğini verecek. Böyle bir anlaşma imzaladık. Çin'de 220 milyon öğrenci var, büyük bir pazar. Koç grubu burada çok ciddi yatırımlar yapmış. Koç, sisteme bağlı bir şirket. Çinli bir kamu şirketiyle konsorsiyum oluşturmuşlar. Bizden içeriğini royalty bazında alıp Academedia Çince'ye çevriliyor. Bu işlemin yapımında Çinli öğretmenler çalışıyor. Çince'ye çevrilirken bizden ekstra parçalar istiyorlar. Bize storyboard'unu yolluyorlar, biz de yapıyoruz. Bizim iki mühendisimiz de şu anda Çin'de çalışıyor ve Çinli ekibi kontrol ve koordine ediyor. Silikon Vadisi'nde yeriniz var mı? Apple anlaşmamız çerçevesinde orada bir şirket kurduk. Aynı zamanda bizim internet üzerinde online bir çalışmamız var. Microsoft'la IMB ile bazı çalışmalarımız olacak. Microsoft'la niye anlaşamadınız? Microsoft büyük bir şirket. Onların bizim projemizle ilgilenmesi bize gurur veriyor. Onlar projenin içindeki parçaları alıp kendi programlarında kullanmak istediler. Önemli bir para teklif ettiler. Biz onlara projede ortaklık teklif ettik. Belki ileride tekrar bazı anlaşmalar yapabiliriz. Parçaları verebilirdik. Ama o zaman ürünün yurt dışı vizyonunu öldürmüş olursunuz. Biz kendi markamızı oluşturmaya çalışıyoruz. O ürünü satmak istiyoruz. Biz zaten o markayı oluşturmaya başladık.